Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
TimeCode'dan herkese merhaba. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. TimeCode'un bu bölümünde çağların büyük şairi Nazım Hikmet'i anlatıyorum. Ant dergisinde kendisi hakkında yazdığı bir yazıda Yaşar Kemal böyle sesleniyor Nazım'a. Çağların büyük şairi.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
Nazım Hikmet Ran, bu toprakların toplumcu gerçekçi şairi, memleket şairi, komünist şairi, dünya şairi. Ve bu dünya şairi bugün tam 120 yaşında. Bir asırdan fazladır bizimle. Mehmet Nazım Hikmet 20 Kasım 1901'de Selanik'te dünyaya geliyor. Ancak doğum tarihi kayıtlara 15 Ocak 1902 olarak geçiyor. 1905'te Nazım'ın İbrahim Ali adında bir kardeşi oluyor. Ancak hastalıktan hayatını kaybediyor. 2 yıl sonra kız kardeşi Samiye dünyaya geliyor. Nazım'ın çocukluğu babası Hikmet Nazım Bey'in valilik görevi nedeniyle farklı illerde geçiyor. Nazım Hikmet Mektebi Sultani'de ortaokul eğitimine başlıyor, yani şimdiki Galatasaray Lisesi'nde. Ama okulun pahalı olması nedeniyle daha sonra okulunu değiştirip Nişantaşı Sultanisi'ne geçiyor.
1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem.
Genco Erkal'ın seslendirdiği otobiyografi şiirine böyle başlıyor Nazım Hikmet. Ve şiirin devamında 14'ümden beri şairlik ederim diyor Nazım. Ama aslında ilk şiirini henüz 11-12 yaşlarında yazıyor. Feryadı Vatan adlı bu şiirin çok beğenilmesiyle eğitim rotası da değişiyor. Birçok kaynakta Nazım Hikmet'in Bahriye Mektebi'ni 1919 yılında bitirdiği ve orada güverte subayı olarak staja başladığı ama bu staj döneminde geçirdiği zatülcenp hastalığı nedeniyle kendisine çürük raporu verildiği ve bu sebeple deniz subayı olarak görev yapabilecek durumda olmadığı için okuldan ayrıldığı söyleniyor. Hatta Piraye'nin oğlu Mehmet Fuat'ın kitabında bu çürük raporunun tarihi 17 Mayıs 1920 olarak veriliyor. Ancak bazı kaynaklara göre de ortada böyle bir çürük raporunun olmadığı ve Nazım'ın aşırıya kaçan halleri ve askeri disiplini olmadığı nedeniyle deniz subayı olmasına izin verilmediği yazıyor. Bu konuyla ilgili farklı bilgilendirmeler olsa da sonuç itibariyle Nazım'ın adı Bahriye Mektebi'ndeki listede sınıfımızdan subay olmadan ayrılanlar kısmında bulunuyor. Ve listenin bu kısmında onunla birlikte adı geçen diğer 4 kişinin adının karşısında ihraç yazarken Nazım Hikmet'in adının karşısında kaydı silinmiş yazıyor.
Büyük insanlık gemide güverte yolcusu, trende 3. mevki, şosede yayan büyük insanlık.
Nazım'ın Bahriye'deki son yılları 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki yıkık dökük döneme denk geliyor. Ve tabii Kurtuluş Savaşı dönemi. Savaş ortamında şiir yazma gayretinde olan Nazım'ın ilk şiirleri genellikle milliyetçiliğin ağır bastığı şiirler oluyor. Ve bu şiirler çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmaya başlanıyor. Nazım Hikmet İstanbul'da konaklarda yaşayan, askeri okullarda okuyan bir paşa torunu. Yani halkla iç içe bir yaşamı yok aslında. Dolayısıyla bu dönemlerde memleketin ve memleket insanının içinde bulunduğu duruma biraz uzak olduğunu söyleyebiliriz. Nazım'ın daha sonra büyük ölçüde şiirlerine de yansıyacak olan memleket algısındaki büyük kırılma, arkadaşı Vala Nurettin ile 1 Ocak 1921'de milli mücadeleye katılmak için İstanbul'dan çıkıp İnebolu'ya, oradan da Ankara'ya gidiş serüveninde yaşanıyor. Bu serüvenin etkilerini akademisyen Göksel Aymaz, Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'ne yaptığı değerlendirmede şöyle anlatıyor.
Nazım Hikmet ve Vala Nurettin de orada 10-15 gün geçiriyorlar bu Ankara'dan izin beklerken ve orada Almanya'dan Spartakist hareketle mücadele etmiş olan Türklerle karşılaştılar ve Nazım Hikmet onlara Spartakist abiler diye hitap eder. İşte bunlar Rosa Luxemburg hareketinde katılmışlardır. Yani birebir militan olarak çarpışmışlardır. Tabi bunlar Osmanlı'nın eğitim görmesi, mesleklerinde uzmanlaşması amacıyla Almanya'ya gönderdiği öğrenciler, gençler. Onlar da hayatında ilk defa sosyalizm lafını duyar. Yani Marx, işte emek sömürüsü, toplumsal sınıflar, sınıf savaşı vesaire gibi kavramları, konuları ilk kez orada tanıştı Spartakist abilerden. Ve bunlar içinde Sadık Ahi çok önemli bir figürdür. Sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne filan milletvekili de yapmıştır kendisi.
19 yaşında genç bir şair olarak Nazım Hikmet bu yolculuk serüveninde Marksizmle, sosyalizmle tanışmış oluyor ve sahip olduğu milliyetçi fikirlerle yeni öğrendikleri arasında büyük bir çatışma yaşıyor. İnebolu'dan Ankara'ya yürüyerek 9 günde varan Nazım Hikmet ve arkadaşı Vala Nurettin yol boyunca açlığın, sefaletin, yoksulluğun, perişanlığın bin türlüsünü görüyorlar. Memleketin asıl haliyle hemhal olmuş oluyorlar. Nazım'ın deyişiyle millet sıska atları, Nuh'tan kalma silahı, açlığı ve bitiyle savaşıyordu. Ankara'ya vardıklarında öğretmen olarak Bolu'ya tanıyorlar. Bolu'da ağır ceza reisi olan Ziya Hilmi Bey ile tanışıyorlar. Ziya Hilmi Bey Bolşevik hayranı. Nazım Hikmet ve arkadaşı Ziya Hilmi'den çokça Rusya'da neler olup bittiğini, oradaki devrimi, Marx'ı, Lenin'i dinliyorlar. Akademisyen Göksel Aymaz bu tanışıklıkla Nazım'da ola gelen düşünce değişikliklerini şöyle anlatıyor.
Bir ümit coğrafyasına geldiğini düşünürken Anadolu'ya, ümidi kırılmıştır. Ama Ziya Hilmi ona yeni bir ümit coğrafyası işaret eder. Bakın da orada yeni bir dünya kuruluyor. Ve Nazım'ın da kafasında acaba evet sosyalizm memleketin kurtuluş düşü olabilir mi? Kurtuluş düşü. Nazım'ın şiirlerinde de çok hakimdir ve bu kurtuluş düşü işte 19 yaşında edinir. Ve o kurtuluş düşüdür ki bugün Paşazade İstanbul çocuğu Nazım'ı bize büyük Türk şairi, dünya şairi Nazım Hikmet olarak karşımıza çıkartan şey budur. O kurtuluş düşünün peşinden gitmesi. Çünkü o kurtuluş düşünün peşinden gittiği zaman bakışı, yani insana bakışı, memlekete bakışı, şiire bakışı, her şey değişiyor. Şiir dili değişiyor.
İşte Nazım o kurtuluş düşünün peşinden Moskova'ya gidiyor. Arkadaşı Vala Nurettin ile devrimin olduğu toprakları görmek üzere yollara düşüyorlar. Düzce, Akçakoca, Zonguldak ve Trabzon'dan geçerek Batum'a ulaşıyorlar. Burada bir süre kalıp siyasi çalışmalara katılıyorlar. Nazım Hikmet, Batum'da Türkiye Komünist Partisi'nin aday üyesi oluyor. Batum'dan sonra Moskova günleri başlıyor. Nazım ve arkadaşı 1922 yılında Moskova'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde siyasal bilimler ve iktisat okumaya başlıyorlar. Dönemin Rusyası Bolşevik devriminin ardından yaşanan iç savaşın çalkantıları içerisindedir. Ancak devrimle gelen reformlar sayesinde birçok alanda olduğu gibi sanat ve edebiyat alanında da birçok yenilik ortaya çıkmıştır. Nazım da bu yeniliklerden, sürrealizm, fütürizm gibi akımlardan çok etkileniyor. Bu etkiyle şiirlerinin içeriğinde ve biçiminde köklü değişiklikler yapmaya başlıyor. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerin yerine serbest ölçüyle şiirler yazmayı deniyor, şiirdeki söylemleri değişmeye başlıyor, geleneksel kalıplardan sıyrılarak adeta şiirde bir devrim yaratıyor.
Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü kıvranıyor.
Nazım Hikmet 1924 Ekim'inde Türkiye'ye geliyor. Moskova'da sanat ufku gelişen bir genç şair olarak yurda döndüğünde buradaki sanat alanı ona sığ ve dar geliyor. Orak Çekiç gazetesi ve Aydınlık dergisinde çalışmaya başlıyor. Daha sonra Resimli Ay dergisinde de çalışacaktır. Hatta Resimli Ay dergisinde başlattığı Putları Yıkıyoruz kampanyasıyla edebiyat dünyasında sert bir eski yeni tartışması yaratıyor. Çünkü Moskova'da tanışık olduğu yeni akımların etkisiyle şiiri geleneksel kalıplardan kurtarmaya çalışarak şiirin özgürleşmesini istiyor. Nazım Hikmet 1 Ocak 1925 tarihinde Türkiye Komünist Partisi'nin 2. kongresine katılıyor ve TKP Merkez Komitesi üyeliğini seçiliyor. Ancak İstanbul'da çok dikkat çekmeye başladığı düşüncesiyle parti adına İzmir'de görevlendiriliyor. Mart 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile sol yayın organları kapatılıyor. Birçok yazar da tutuklanıyor. Nazım da arananlar listesinde. Bu nedenle yakalanma korkusuyla gizlice İzmir'den İstanbul'a gidiyor. Oradan da Moskova'ya kaçıyor. Yokluğunda İstiklal Mahkemesi'nde gıyaben yargılanıyor ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. 1928 yılında partisinin kongresine katılmak için Laz İsmail olarak bilinen arkadaşı İsmail Bilen'le birlikte gizlice Türkiye'ye geliyorlar. Ancak Artvin'in Hopa ilçesinde yakalanıyorlar. 2 ay Hopa cezaevinde bekletildikten sonra İstanbul'a, oradan da Ankara'ya sevk ediliyorlar. Çıkarılan bir afla Aralık 1928'de hapisten çıkıyorlar. Hopa'da yakalanma hikayelerine biraz değinmek isterim çünkü yörede efsaneleşmiş bir hikaye. Nazım Hikmet ve İsmail Bilen Hopa'ya bağlı o dönemdeki adıyla Peronit Köyü'ne gidiyorlar. Köy kahvesinde dinlenirlerken yabancı olduklarını fark eden köy sakinleri onları ihbar ediyor. Tabii ihbar ederken bu yabancıların kim olduklarını bilmiyorlar. İhbar eden Sabri Çiçek'in oğlu Onur Çiçek, BBC Türkçe'ye ihbar edilme anlarını şöyle anlatıyor.
Bu gördüğünüz yerde şu anda yıkılmış babamın dükkanı vardı. Gününü burada geçirirdi babam. Dolayısıyla böyle olunca da yabancı gelen kişilerle de ilk babam temas kuruyordu. Nazım Hikmet'in yakalandığı tarihlerde gördüğünüz bina şu anda mevcut bina karakol binasıydı. Biz sonradan yapıldı. Nazım Hikmet'in zamanında bu bina yoktu. Cami minaresiz şekliyle vardı. Ve hemen onun dibinde Piroğlu Mustafa'nın, Mustafa amcanın kahvesi vardı. Burada çay içmeye geldiler. Oradaki sohbet sırasında işte yakalandılar.
Köy kahvesindeki bu iki yabancıdan şüphelenen Sabri Çiçek, Nazımların ihbar edildiklerini anladıklarında üzüntü içinde çok içli bir türkü söylediklerini anlatırmış. Öyle acıklı bir türkü ki onları dinlerken gözlerinden yaşlar akmış, ihbar ettiğine pişman olmuş. Daha sonra Nazım'ın kim olduğunu öğrendiklerinde tüm Hopa bu üzüntü ve pişmanlığı kalbinde taşıyor. Hatta çok sonraları adeta bir af diler gibi özür mahiyetinde Nazım'ın heykelini dikiyorlar Hopa'ya.
Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, ben hasretlerin.
Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını, Nazım hasretlerin. Ve bu hasretler 1928'de Hopa'da yakalanışıyla başlayıp ölümüne kadar sürüyor. Hopa'daki davada serbest kalsa da 1938'deki hapis hayatına kadar belli aralıklarla davalar ve tutuklanmalar devam ediyor. Ancak kısmi özgürlük denilebilecek bu dönem Nazım'ın edebi anlamda en verimli yılları oluyor. Sadece şiirle ilgilenmiyor, dergi ve gazetelerde çalışıyor, öykü kitapları yazıyor, tiyatro oyunları ve film senaryoları yazıyor. Ve tabii o dönem için çok yeni bir şey olarak şiirlerini okuyup plak kaydı alıyor. Bu plaklar her yerde dinleniyor.
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1925'te eski harflerle ilk kitabı Dağların Havası çıkıyor. 1928'de yine eski harflerle Güneşi İçenlerin Türküsü kitabı Bakü'de yayımlanıyor. Bir yıl sonra da 835 satır kitabı yayımlanıyor ve bu kitap Nazım'ın yeni harflerle, yani Latin alfabesiyle yayımlanan ilk kitabı oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'ne yaptığı değerlendirmede Nazım Hikmet'in şiirlerini 3 ana döneme ayırıyor ve ilk dönem şiirlerinin daha yüksek sesli bağıran şiirler olduğunu belirtiyor.
İlk dönemini bu anlamda bilinçli olarak şiir yazmaya başladığı dönem olarak düşünürsek daha fütürizm etkisinde şiirler yazdığı, yüksek sesle şiirler yazdığı, propaganda şiirleri yazdığı dönem olduğunu söyleyebiliriz. Yani orada hani hep üzerine konuşulan ilk şiir belki Açların Göz Bebekleri. Onun bağlamsallaştırmasını da belki yapmak lazım çünkü önemli. O dönemi belki bitiren şiirlerden bir tanesi de, yani Açların Göz Bebekleri ile birlikte 835 satırda yer alan pek çok şiir, orkestra şiiri, Salkım Söğüt, bunlar hep o deneyselliği hem barındıran hem de içerik olarak o deneyselliği tartışan şiirler. Tamamen işte teknolojinin ön plana çıkarıldığı, modern dünyanın önemli olduğu, bu anlamda fütürizmle de birebir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Akademisyen Olcay Yıldız, Nazım'ın ikinci dönemini destanlar dönemi olarak değerlendiriyor ve o dönemi başlatan şiirinin Şeyh Bedrettin Destanı olduğunu söylüyor. Nazım Hikmet, Şeyh Bedrettin Destanı ile geleneğe yeniden dönüş yapıyor ama bu dönüş eski geleneğe dönüş değil, daha çağdaş, yeni ile harmanlaşmış bir geleneğe dönüş. 1936 yılında yayımlanan Şeyh Bedrettin Destanı, şairin o döneme kadar yazdıkları arasında bir başyapıt niteliği taşıyor. Şeyh Bedrettin hareketiyle ilgili farklı dönemlerde pek çok şey yazılmış. Nazım Hikmet bu çok bilinen hikayeyi yeniden anlatırken, Marksizmin de etkisiyle sınıfsallığın altını çizerek tarihe sınıfsal bir bakış açısı getiriyor. Bu bakımdan da ideolojik anlamda dikkatleri çeken, onaylanmayan bir kitap oluyor. Zaten Nazım'ın sağlığında Türkiye'de yayımlanan son kitabı, daha sonraki tüm eserleri yasaklanıyor. Nazım'ın büyük ölçüde sürgünde geçen 3. ve son şiir dönemi Kuvayi Milliye Destanı, Memleketimden İnsan Manzaraları gibi başka başyapıtlara imza attığı, usta yazarlardan övgüler aldığı, kitaplarının birçok ülkede çeşitli dillere çevrildiği, şiirlerinin ünlü sanatçılar tarafından bestelendiği, dünya şairi olarak tanındığı bir dönem. Ancak ününün dünyaya yayılmaya başladığı bu dönemde ülkesinde vatan haini ilan ediliyor. Kitapları yasaklanıyor, kendisine ve kendisiyle ilişkisi olan olmayan tüm yakın çevresine ağır bedeller ödetiliyor.
Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.
Ömrünün yarısından fazlası memleketine hasret, sürgünde veya mahpuslukla geçen Nazım Hikmet, ilk kez 1925'te gazete ve dergilerde çıkan yazılarından kaynaklı 15 yıl hapis cezası alıyor ve arandığı için Moskova'ya kaçıyor. 1928'de Moskova'dan gizlice Türkiye'ye girmeye çalışırken Hopa'da yakalanıyor. İstanbul'a, oradan da Ankara'ya sevk ediliyor. Bir müddet hapis yattıktan sonra afla çıkıyor. 1931'de Sesini Kaybeden Şehir kitabı ile birlikte ilk 5 kitabındaki şiirlerinde bir zümrenin başka zümreler üzerindeki hakimiyetini temin etmek gayesiyle halkı suça teşvik ettiği gerekçesiyle mahkemeye veriliyor. 6 Mayıs'ta başlayan dava 10 Mayıs günü aklanmasıyla sonuçlanıyor. 1933'te hakkında yeni bir dava açılıyor. Bu defa Gece Gelen Telgraf adlı kitabı nedeniyle halkı rejim aleyhine kışkırtmak suçlamasıyla yargılanıyor. Çıkarılan af yasasıyla dava düşüyor. Ancak aynı yılın Mart ayında bu defa da gizli örgüt kurmak ve komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla yargılanıyor. Hatta idamı bile isteniyor. Dava sonrası 4 yıl hapse mahkum ediliyor. Yine aftan yararlanarak Ağustos 1934'te fazladan 6 ay yatmış olarak çıkıyor. 30 Aralık 1936'da gizli örgüt kurarak komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklanıyor. 1,5 ay kadar içeride kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar veriliyor. 17 Ocak 1938'de yeniden tutuklanan Nazım Hikmet, bu kez orduyu ayaklanmaya teşvik ettiği iddiasıyla Ankara'da Harp Okulu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yargılanıyor ve 15 yıl hapse mahkum ediliyor. Hemen arkasından İstanbul'da donanmayı isyana teşvik suçundan 20 yıl hapis cezası veriliyor. İki cezanın birleştirilmesiyle Nazım Hikmet 36 yaşında toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Nazım'ın 12 yıl sürecek olan uzun mahpusluk dönemi Ankara cezaevinde başlıyor. Ardından Çankırı'ya, 2 yıl sonra da Bursa cezaevine naklediliyor. Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Yaltırım'ın kızı ressam Ayşe Yaltırım, dayısını Bursa Hapishanesi'nde ziyaret ettiği günleri Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'ne şöyle anlatıyor.
Küçükken oraya gitmek korkulan bir şeydi. Küçükken o zor şartlarda gidiyorduk. Otobüsler çok kötüydü. Tıkış tıkış biniyorduk. Böyle sarsıla sarsıla bir yollardan gidiyoruz. Böyle şeyler hatırlıyorum. Kocaman bir demir kapı vardı. Ondan sonra işte orada da şey vardı diye böyle gözetleme delikleri. Dayım orada bizi bekler halde herhalde dışında kapının. Ondan sonra oradan böyle bakardı, gözlerini hatırlıyorum, iki tane mavi göz.
Nazım'ın mahpusluk yılları oldukça üretken geçiyor. Bolca okumanın ve yazmanın yanı sıra resim yapmaya yoğunlaşıyor. Resim ve edebiyatla birlikte cezaevi koşullarında yapılabilecek her türlü el emeği işçiliklerini öğreniyor, marangozluk ve dokumacılık yapıyor. Bu işlerden geçimini sağlamaya çalışıyor. Nazım'ın mahpusluk günleri sadece kendisi için değil, hayatına değen tüm kadınlar için çileli bir yolculuk. Üstelik hayatına değen kadınların sayısı çok. Ve bu kadınlar onun sürgün hayatıyla oradan oraya savruluyor, hapis dönemlerinde onun maddi manevi bütün ihtiyaçlarına koşuyor, onun hayat arkadaşı olmanın ağır bedellerini ödüyorlar. Nazım Hikmet kıymet verdiği bu kadınların hasretlerinden deliye dönüyor, onları başka erkeklerden kıskanıyor, onlara şiirler yazıyor ama onları aldatıyor da. Bazen daha birinden ayrılmadan başka bir kadına aşık oluyor, bazen aynı anda iki kadına. Ne diyor otobiyografi şiirinde? Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Charlotte'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Belki de Nazım'ın şiirlerine ilham kaynağı olacak aşklara, yazarken besleneceği derin ve sarsıcı duygulara ihtiyacı vardı sadece. Bu yüzden bu duygular neredeyse oraya sürüklendi durdu. Nazım Hikmet Ram, çağların şairi, dünya şairi. Ama o da herkes kadar hatalarıyla, karmaşık duygularıyla, çalkantılı ilişkileriyle var olan bir insan.
Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin.
Nazım Hikmet'in kayıtlara geçen aşklarını şöyle sıralayabiliriz. Gençlik yıllarında Marika adında Rum kökenli biriyle, daha sonra Sabiha adında biriyle arkadaşlık ediyor. İlk evliliğini 1922 yılında üniversite eğitimi için Moskova'ya gittiği yıl Muhittin Birgen'in kızı Nusret ile yapıyor. İkinci evliliğini 1926 yılında Lena Yurchenko ile yapıyor. Lena'dan önce bir dönem okul arkadaşı olan Lyolya ile birlikte olduğu da söyleniyor. 1930 yılında kardeşi Samiye'nin arkadaşı olan ve adına çokça şiirler yazdığı Piraye ile tanışıyor. Piraye o sırada evli ve iki çocuk annesi. Nazım zaman içerisinde Piraye'ye sırılsıkla aşık oluyor. Sonunda onu da kocasından boşanmaya ikna ediyor ve 31 Ocak 1935'te evleniyorlar. Nazım hapisteyken ziyaretine gidip gelen dayı kızı Münevver Andaç ile yakınlaşıyor. Tabii o sırada Piraye ile evli ve dayı kızı da başkasıyla evli. Her iki taraf için de gelgitli bir dönemin ardından 1947'de evleniyorlar. Hatta gelgitli bir dönemde Münevver çeşitli nedenlerle kocasından ayrılmaktan vazgeçip Nazım'ı terk ediyor. Bir müddet görüşmüyorlar. O arada Nazım Piraye'ye geri dönmek istiyor. Ve şöyle bir mektup yazıyor. Pirayem, kızı saçlı bacım benim. Seni arkadan bıçakladım. Bir damlası benim damarlarındaki bütün kana bedel kanınla boyandı ellerim. Yeryüzündeki hiçbir insan, hiçbir insana benim sana yaptığım kötülüğü yapmamıştır. Bütün bunlara rağmen gel. Sana gel diyecek kadar yüzsüz ve alçaksam ne halt edeyim. Öyleyim işte. Mektup, üzüntü ve pişmanlığını dile getiren satırlarla devam ediyor. Fakat Piraye bu pişmanlığı kabul etmiyor ve Nazım'a geri dönmüyor. Neden dönsün ki? Nazım Hikmet 1952'de Çin gezisi sırasında bir kalp krizi geçiriyor. Bu kalp krizinden sonra Moskova'da birkaç ay hastanede tedavi görüyor. Kendisiyle ilgilenen iki doktordan biri Galina. Galina hastaneden çıktıktan sonra da Nazım'la ilgileniyor ve özel doktoru olarak onunla yaşamaya başlıyor. Tabii zaman içerisinde yakınlıkları artıyor, aralarında romantik bir birliktelik başlıyor. Bir tarafta Türkiye'de oğlu Mehmet'le yolunu gözleyen karısı Münevver, öbür tarafta bakımını üstlenerek yoldaşlık eden Galina varken Nazım kendisinden 30 yaş küçük olan Vera'ya aşık oluyor. Tiyatro sanatçısı olan Vera'nın evli olması da sonucu değiştirmiyor ve Kasım 1960'ta evleniyorlar. Vera, Nazım'ın ölümüne dek yanında oluyor. Nazım'ın ölümüne geçmeden önce hapishaneden çıkışıyla ilgili birkaç detay eklemek istiyorum. Nazım Hikmet cezaevindeyken yurt içinde ve dışında edebiyat ve sanat dünyasından birçok aydın Nazım'ın haksız tutukluluğuna son verilmesi için imza kampanyaları düzenliyor. Belli dönemlerde af çıkacağı ve serbest bırakılacağı konuşulsa da beklenen af bir türlü çıkmıyor. Dışarıdaki çabaların sonuçsuz kaldığını gören Nazım Hikmet, 8 Nisan 1950'de açlık grevine başlıyor. Birçok yazar, şair, gazeteci, sanatçı ve farklı alanlardan aydınlar bu açlık grevine destek oluyor. Hatta hasta ve yaşlı annesi Celile Hanım da katılıyor açlık grevine. Açlık grevi sonuç vermiyor ama 14 Temmuz 1950'de genel af yasası çıkıyor ve nihayet Nazım bu aftan yararlanarak 15 Temmuz 1950'de 12 yıl 7 ay hapis yattıktan sonra serbest kalıyor. Ancak hapisten çıkar çıkmaz yasal yükümlülüğü olmamasına rağmen askere çağrılıyor. O sırada Nazım 50'sine yaklaşmış ve oldukça hasta. Yani askerlik yapması mümkün değil. Amaçlarının kendisini öldürmek olduğunu düşünüyor ve Moskova'ya kaçmaya karar veriyor. 17 Haziran 1951'de üvey kız kardeşi Melda Hanım'ın eşi Refik Erduran'ın kullandığı bir sürat motoruyla Karadeniz'e açılıyor. Oradan bir yük gemisiyle Romanya'ya gidiyor, daha sonra da Moskova'ya geçiyor. Nazım Hikmet henüz 1 yaşındaki oğlu Mehmet'i ve karısı Münevver'i ardında bırakarak aklı, kalbi, ruhu memleketinde kalarak gittiği yerden sevenlerine şöyle sesleniyor.
Bütün Türkiye'deki okuyucularıma ve beni sevenlere, yurttaşlarıma, gerçek Türk yurtseverlerine bir hakikati açıklamak istiyorum. Ben eğer Türk yanımdan çıkmasaydım, öldürülmüş olacaktım. Gayet basit. Biliyorsunuz, birbiri ardınca 13 sene hapiste yattım. Bu 13 senelik hapis doğrudan doğruya işlediğim bir suçun karşılığı değildi. Uydurulmuş bir suçun, omuzuma yüklenen bir suçun cezasıydı. Bu yetmiyormuş gibi hapisten çıktıktan sonra 50 yaşıma basmama ancak bir yıl varken ve yüreğim dehşetli hastayken beni askere almak istediler. Yani 49 yaşında ve 13 yıl hapiste yatmış bir insanı askere almak istediler. Ben askerden kaçan adam değildim. Ama o yüreğimle askere gitmek, talim meydanına çıkmak, basit bir nefer olarak talim meydanına çıkmak, elbette ki basit bir neferliğin büyük şerefi var. Fakat şerefi hayatımla ödemem demek.
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın arşivinden alınmış bu ses kaydının devamında Nazım, Menderes hükümetinin bana tuzak kurduğuna dair elimde kuvvetli deliller var. Askere almak bahanesiyle beni harcayacaklardı diyor. Nitekim Moskova'ya gidişinin hemen ardından 25 Temmuz 1951 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakanı Adnan Menderes ve diğer bakanların imzalarının bulunduğu kararla Nazım Hikmet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılıyor. Moskova'ya gidişinin yankıları uzun süre gazetelerin manşetlerinde büyük puntolarla sürüyor. Sadece sağcı yazarlar değil, bazı solcu yazarlar da Nazım'ı yerden yere vuran yazılar kaleme alıyor. Çetin Altan'ın "Vatanı terk edenler iradesiz, karaktersiz, güçsüz insanlardır" sözleri, Nadir Nadi'nin komünizm uğruna vatanını terk ettiğine vurgu yaptığı yazıları dönemin Cumhuriyet gazetesinde sayfa sayfa yayımlanıyor. Nazım Türkiye'deki bu linç ortamından kendini kurtarmış olsa da geldiği Moskova, giderken bıraktığı Moskova değil artık. Stalin'in baskıcı rejiminin sanata, edebiyata, hayata sirayet etmiş olduğunu görüyor. Baskı ortamına rağmen Nazım üretmeye devam ediyor. Sağlığı pek iyi olmasa da ülke ülke gezerek barış konferanslarına katılıyor. Nükleer savaşın önüne geçilmesi için uluslararası organizasyonlarda yer alıyor. Bu seyahatlerle dünyanın tanıdığı bir şair olan Nazım'ın kitapları 40'tan fazla dile çevriliyor. Ancak kendi ülkesinde hala yasaklı. Bu seyahatler sırasında Çin'de ilk kalp krizini geçiriyor. Ölümü bu kadar yakın hissettiği o günlerde hasta yatağında vasiyet şiirini yazıyor. Nazım bu şiirde Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni diyor. Bu şiiri yazdıktan 10 yıl sonra 3 Haziran 1963'te ikinci kalp krizi Moskova'daki evinde yakalıyor onu ve bu defa ölümden kaçamıyor. Ülkesinde hala vatan haini damgasıyla anıldığı için vasiyet şiirinde belirttiği gibi Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülemiyor. Sovyet Yazarlar Birliği'nin düzenlediği bir törenle Novodeviçi mezarlığına gömülüyor. Yakın arkadaşı ressam Abidin Dino, siyah granitten mezar taşına Nazım'ın şiirlerinden biri olan rüzgara karşı yürüyen adam figürünü yapıyor. Ülkesine ve sevdiklerine hasretle geçen sürgün bir yaşam böyle sonlanıyor. Ve bu topraklarda çok alışık olduğumuz bir gelenekle büyük şaire ancak ölümünden sonra kıymet veriliyor. 1938'dan beri Türkiye'de yasaklı olan şairin ölümünden 2 yıl sonra 1965 yılında yeniden kitapları yayımlanmaya başlanıyor. Nazım'ın eşi Piraye'nin oğlu olan Mehmet Fuat Bengü, Nazım'ın eserlerinin yayımlanmasına büyük önem veriyor. Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları eserini toplatılma riski nedeniyle önce parça parça sonra bütünüyle yayımlıyor. Bir de tabii vatandaşlığının iadesi meselesi var. Ölümünden tam 46 yıl sonra başta kız kardeşi Samiye Yaltırım olmak üzere tüm Nazım Hikmet sevdalısı sanatçı ve aydınların 22 yıllık mücadelesinin ardından 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım'ın vatandaşlığı iade ediliyor. Hürriyetin yokluğunu her zerremizde hissettiğimiz şu günlerde Nazım'ın dediği gibi yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu memleket bizim.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.